bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İntiba, Namık Kemal, İnkılap Kitabevi, 12. Baskı. Günümüz Türkçesi Seyit Kemal Karaalioğlu. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. İntiba, Ali Bey'in Sergüzeşti, Namık Kemal. Büyük vatan şairi Namık Kemal'in bu romanı, edebiyatımızın roman türünde ve az çok tekniğine uygun ilk telif yapıtı sayılabilir. Zavallı bir esir kızın acıklı yaşantısını anlatır. Edebiyat öğretmeni Fazıl Yenisey tarafından bugün konuşulan Türkçe'ye uygulanarak sayın halkımızın ve gençlerimizin yararlarına sunulmuştur. Cezmi, Namık Kemal. Namık Kemal'in ikinci romanı olan bu ilgi çekici ve sürükleyici yapıt, Sokulu devrinde başlayan Türk-İran savaşlarıyla ilgili bir aşk ve tutku romanıdır. Fazıl Yenisey'i bugün konuşulan Türkçe'ye uygulamıştır. Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai Bey tarafından yazılan ve edebiyatımızın ilk realist romanı olan ve Türk romancılığının gelişmesinde önemli rol oynayan bu değerli yapıt, suçsuz ve talihsiz bir aşkın acıklı öyküsüdür. İnsan ticaretinin ve esirliğin olanca kötülüklerini acıklı tablolar halinde canlandırmakta ve yaşamaktadır. Fazıl Yenisey'i bugün konuşulan Türkçe'yi uygulamıştır. İntibah üzerine. Namık Kemal, vatan şairlerimizin en büyüğü. Tekirdağ'da doğdu. 21 Aralık 1840. Babası Müneccinbaşı Mustafa Asım'dır. 2 yaşında annesi Fatma Zehra Hanım'ı kaybedince, anne babası Abdüllatif Paşa'nın yanında özel bir öğrenim görerek Kars'a, Sofya'ya gitti. İstanbul'a geldiği zaman 1857, Fransızcayı öğrenmiş, divan edebiyatı yolunda küçük bir divan dolusu şiirler yazmış bulunuyordu. Henüz 16 yaşındayken evlenmişti. Babali Tercüme Odası'na memur oldu. 1863. Şinasi ile tanışarak Tasvir-i Efkar gazetesine yazmaya başladı. 1865'te Şinasi'nin Paris'e gitmesi üzerine bu gazeteyi tek başına devam ettirdi. Yazıları ulusun gözünü açacak, istibdat idaresini yıkacak nitelikte olduğu için gazete kapatıldı, yazarları sürgün edildi. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? Ölürsem görmeden millette ümit ettiğim feyzi, yazılsın sengi kabrime vatan mahzun ben mahzun. Namık Kemal Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçmak zorunda kaldı. 1867. Meşrutiyeti kurmak gayesiyle açılan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yazı organı Hürriyet Gazetesi'ni Londra'da çıkardı. 1868. Siyaset mahkumlarını af çıkınca İstanbul'a döndü. 1870. İbret Gazetesi'ni çıkarmaya başladı. 1870. 19 sayı sonra gazete kapatılarak Namık Kemal Gelibolu Mutasarrıflığı'na atandı. Azledilince İstanbul'a döndü. Vatan yahut Silistre piyesinin yarattığı heyecan üzerine Kıbrıs'ta Magosa zindanına sürüldü. 1873. Burada 38 ay kaldıktan sonra Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle serbest bırakıldı. Tekrar İstanbul'a döndü. 1876. Kanuni Esasi Encümeni'nde çalıştı. Bu defa 2. Abdülhamid'in hışmına uğrayarak Midilli Adası'na sürüldü. 1877. Oraya mutasarrıf oldu. 1879. Görevi Rodos 1884. Sakız 1877 adalarına nakledildi. Sakız'da zatürreden öldü. 2 Aralık. Vasiyeti üzerine çok sevdiği Rumeli Fatih'in Şehzade Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki türbesinin yanına gömüldü. Mustırım sabitim tacam verince halka hizmette, fedakarın kalır esgarı daim kalbi millette. Denir bir gün gelir de sahi-i feyzi hamiyette, Kemal'in sevgi kabri kalmadıysa namı kalmıştır. Namık Kemal en gür sesli vatan şairimizdir. Edebiyatımızın hemen her türünde eser vermiştir. Eserlerinde çoğunlukla toplumsal konuları, vatan, millet, hürriyet kavramlarını işlemiş, toplum için sanat ilkesine bağlanmıştır. İlk şiirlerinde biçim eski öz eski, sonrakiler biçim eski öz yeni, daha sonrakilerde biçim yeni öz de yenidir. Magosa'dan Abdülhak Hamit'e yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Ben sizin yaşınızdayken kafiyesiz, cinassız yazı yazmak değil, lakırdı bile söylememeye çalışırdım. 24-25 yaşlarında Tasvir-i Efkar'a yazmaya başladım. 20 kafiyeli tarsiler filan bulunmayan bentlerime söz nazarıyla bakmazdım. Bunlar bizim değil, milletin acemiliği asarındandır. Edebiyatımızda ilk roman yazan odur. Romantizmin etkisindedir. Çekmedim ömrümde zincir esaret bağını, Kaydı dünyadan müberrayım bilir dünya beni. İşte meydana hamiyet kaçma ey celladı zulm. Ya seni mahveylesin Mevla cihanda ya beni. Namus ile irfanlı yetişmez mi mükafat? İkbal yolu gerçi kemalin kapanıktır. Çok ak göremezsen de saçında sakalında er minnettü lillah yüzü ak alnı açıktır. Zalim olsa ne rütbe bi perva. Yine bünyadı zulmü biz yıkarız. Merkezi haki atsalar da bizi, küreyi arzı patlatıp çıkarız. Namık Kemal şiirimizi mistizmden dinamizme yöneltir. Mecazlardan, mazmunlardan, söz oyunlarından arınmış şiir dilini yaratır. Mısralarında fikri çıplak olarak verir. Yüzyıllar boyu devam ede gelen insanın güçsüzlüğü görüşüne karşı dikilir. İnsanın bir kahraman olduğu görüşünü savunur. Meramını geniş halk kitlelerine yaymak gayesiyle hitabete uygun bir nesir peşindedir. Şöyle der. İki sayfalık bir yazı okumak için herkesi 80 defa kamusa veya Burhan'a müracaat mecburiyetinde bulundurmak niçin marifet sayılsın? Seçkinler için kitap yazmak kadar dünyada abes şey yoktur. Türkçenin kurallarını eksiksiz düzenlemek, halkın kullandığı kelimeleri benimsemek, dili yaratan üyelerin imla ve anlam bakımından olgunluğa erişmesini sağlamak, dili külfetli sanatların baskısından kurtarmak gayesindedir. Sanatı halkı uyandırmak, topluma fayda sağlamak, düşüncelerini yaymak için bir araç sayar. Ünlü Hürriyet kasidesinde bunu açıkça görürüz. Görüp ahkâm-ı asr-ı münharif sıdk-u selametten, çekildik izzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten, usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvetment olan mazluma el çekmez ihanetten. Vücudun kim hamir-i mayesi haki vatandandır, nigam rah-ı vatanda çak olursa cevr-i mihnetten. Muhin-i zalimin dünyada erbab-ı denayettir, köpektir zevk alan seyyad-ı bi insafa hizmetten. Durur ahkâm-ı nusret itihad-ı kalbi millete, çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten. Eder tedbir-i âlem bir mekinin kuvve-i azmi, cihan titrer sebat-ı pâ-i erbab-ı metanetten. Değildir şiir derzencire töhmet acz-ı ikdamı, felekte baht utansın binasip erbab-ı himmetten. Biz ol ulvi nihadanız ki meydan-ı hamiyette, bize hak-i mezar ehven gelir hak-i mezeletten. Ne gam pür ateş-ü hevl olsa da gavgay-ı hürriyet, kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten? Kemledi can güdazı, ejderi kahrolsa celladın, müreccahtır yine bin kere zincir-i esaretten. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i hürriyet, çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Civan merdan-ı milletle hazer gavgadan ey bidat, erir şemşir-i zulmün ateş-i huni hamiyetten. Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet, esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Namık Kemal şiir, makale, tarih, eleştiri, biyografi, roman, tiyatro türlerinde eserler verir. Bunları toplumun uyanıp gelişmesi için araç olarak kullanır. Tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencelerin en faydalısıdır görüşüyle yazılan tiyatroları, ulusun bozulan moralini kurtarmak amacıyla Vatan yahut Silistre 1873'ten sonra sevmedikleriyle zorla evlendirilenlerin bahtsızlığını Zavallı Çocuk 1873, en kahraman bir kocaya bile ihanet edebilen bir kadının dramını Akif Bey 1874, zalim bir sancak beyine karşı halkın isyanını Gülnihal 1875, ön sözünde tiyatro görüşünü yansıtan konusunu Harzemşahlar dönemindeki Türk tarihinden alan Celaleddin Harzemşah 1885, Hindistan'da Baburlular zamanındaki bir olayı işleyen Karabela 1910 en tanınmış oyunlarıdır. Romanları kötü bir kadının ihtiras ve entrikalarına kapılan bir gencin felaketini anlatan töre romanı Son Pişmanlık yahut sansürden sonraki adıyla İntiba 1876, İslam Birliği ülküsüyle yazılan tarihsel romanı Cezmi 1880, eleştirileri Tahrib-i Harabat 1874, basılışı 1885, Takip 1875, basılışı 1885, Renan Müdafaanamesi, yayın Köprülü 1962, Namık Kemal Hayatı ve Şiirleri, yayın Seyit Kemal Karaalioğlu 1984, romanları Namık Kemal'in elinizde bulunan intibahla birlikte iki romanı var, İntibah ve Cezmi. Türk edebiyatının tanıdığı Batı anlayışında ilk yazınsal romanlarımız, ikisi de romantik özellikler taşır. Olağanüstü olgular, duygusal davranışlar, gerçek yaşamda görülmeyen olasılıklar yaşam güçlerini azaltır. Namık Kemal çeşitli yazılarında özellikle Mukaddime-i Celal'de roman için aşağı yukarı şu görüştedir. Romandan amaç, gerçekte olmamışsa bile geçmesi olabilir bir olguyu, ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlik betimlemektir. Romanlara seyrek de olsa insanüstü, imgesel varlıkların karıştırıldığı olur. Namık Kemal edebiyatımızın en büyük eksiği olarak romanı gördüğü için Magosa sürgününde Sergüzeşti Ali Bey'i yani İntibahı yazar. 1876. Eski meddah hikayelerimizden Hançerli Hanım'dan esinlenerek kaleme alınan bu romanın konusu şöyledir. Ali Bey zengin bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir öğrenim görür. 10 yaşına gelinceye kadar birkaç dil öğrenir. Ancak aldığı bilgilerin kişiliğinin gelişmesinde etkisi olmaz. 20 yaşlarındayken babası ölünce keyfine göre yaşamaya kapılır. Çamlıca'da bir gezinti sırasında güzel bir kadınla tanışır. İffetli sandığı bu kadın Osman'ın biridir. Mehbeyker'dir adı. Suriye'de çirkin işler yaparak zengin olmuş Abdullah Efendi isimli 70 yaşlarında çiçek bozuğu çirkin bir ihtiyarla dost yaşamaktadır. Oğlunun böyle uygunsuz bir kadına gönlünü kaptırmasına üzülen annesi Ali Bey'in mutluluğu için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Yine de oğlunu bu kadının elinden kurtaramaz. Ali Bey bir gün yalıya gider, Mehbeyker'i evde bulamaz. Kadın dostu Abdullah Efendi ile buluşmaya gitmiştir. Bütün gece bekler, ertesi sabah yalıya dönen Mehbeyker ile kavga eder, ayrılırlar. Ali Bey gün geçtikçe Dilaşup'u ısınmaya başlar. Mehbeyker her şeyine göz yuman ihtiyar dostu Abdullah Efendi ile bir plan hazırlar. Kızı hamamda gören kadınlardan vücudundaki benler hakkında bilgi edinir. Bir takım erkekler ağzından bunu Ali Bey'e duyurur. Ali Bey kızgınlıkla Dilaşup'u döver, kendisi de hastalanarak yatağa düşer. Kızı bir esirciye satarlar. Dilaşup'u Mehbeyker satın alır. Düşkün kadın kızın ahlakını bozmak için çok uğraşmışsa da başaramaz. Ali Bey kendisini artık tamamen sefahate verir, serveti elden çıkar, annesi bir kira evinde sefalet içinde ölür. Böyleyken Mehbeyker'e dönmez. Ali Bey'i tekrar ele geçiremeyen Mehbeyker deliye döner. Ali Bey'i ortadan kaldırmayı düşünür. Hileyle Ali Bey Üsküdar'da bir bağ evine eğlence için çağrılır. Mehbeyker Dilaşup'u da oraya götürür. Dilaşup Mehbeyker'in konuşmasından Ali Bey için hazırlanan komployu öğrenir. Olup bitenlerden habersiz davete gelen Ali Bey'e bildirir. Genç adam pencereden bir çarşafa sarılıp inerek kaçar. Karakola haber verir. Bu esnada onun paltosunu giymiş olarak bekleyen Dilaşup, Ali Bey zannıyla bıçaklanarak öldürülür. Namık Kemal'in toplumla aile yaşamımızın aksak yanlarını işleyen töresel roman sayabileceğimiz intibahla tarihsel bir konuyu işleyen cezmi romanları romantizmin etkisindedir. Her iki roman da duygu ve hayale fazla yer verir. Dilin sadeliğinden, halkın ana dilinden, gerçeklerden, günümüz roman tekniğinden uzaktır. Ahmet Mithat Efendi ile Şemsettin Sami'nin eserleri sayılmazsa Türk romancılığının gelişmesinde Namık Kemal'in etkinliği büyük olmuştur. Toplumla aile yaşamımızın aksak yanlarını işleyen töresel roman sayabileceğimiz intibahla tarihsel bir konuyu işleyen cezmi romantizmin etkisindedir. Her iki roman da duygu ve hayale fazla yer verir. Dilin sadeliğinden, halkın ana dilinden, gerçeklerden, günümüz roman tekniğinden uzaktır. Ahmet Mithat Efendi ile Şemsettin Sami'nin eserleri sayılmazsa Türk romancılığının gelişmesinde Namık Kemal'in etkinliği büyük olmuştur. Türk edebiyatında işte önemi bu denli büyük olan Namık Kemal'in intibah romanını günümüz Türkçesiyle tekrar yayınlamaktan mutluyuz. Seyit Kemal. Gel ey faslı baharan, mahi ağrı muhabımsın. Enisi hatırım, kanmı deli pür ızdırabımsın. Ey ilkbahar mevsimi gel. Dinlenme ve hayallerimin mayası sensin. Sen fikir ve hatırımın en yakınısın. Kederli gönlüm seni pek arzu ediyor. Bahar günleri şu ihtiyar dünyamızın taptaze, berrak sonbaharıdır. İlkbahar gelince toprağın her tarafı baştan başa tazelik kesilir. Yahdilar-ı bade mevtiha. Dipnot, dünyamızın öldükten, kış mevsimi girdikten sonra tekrar dirilmesi, yani ilkbahara kavuşması. Sırrı aşikar olur. O kupkuru ağaçlar mahşere tesadüf etmiş kemikler gibi yeniden canlanmaya başlar. Öyle ki tazeliklerini ibret gözüyle dikkat edilse gövdelerinde baştan aşağı okumak kabildir. Öyle ki en küçük bir bitkinin gelişmesine bakılsa alemin her zerresinde bir ruh beliriyor zannedilir. Öyle bir durumda ki kırların her tarafında tecessüm etmiş ruhani bir zevk, belki ruh bulmuş cismani bir safa denilse asla mübalağa edilmiş olmaz. İlkbaharın en hoşa giden şeyi çimenlerdir. Hani çok bol oldukları için ve gözlerimiz de öteden beri alışa geldiği için hakir gördüğümüz o çimenler. Dünyada renklerin sevileni yeşildir. Yeşilden daha tatlı renk mi olur? Bahar mevsiminde ise yeryüzünün her tarafı yeşillenir. Hatta kendilerini insan zanneden, gerçekte ise bitkide farkları sadece istedikleri zaman istedikleri yere gidip gelebilmekten, yani kendi istekleriyle yer değiştirebilmekten ibaret bulunan bir takım beylerimiz de ötede beride rastladıkları hanımlara yeşillenmeye çalışırlar. İlkbaharda çimenler açıklı koyulu renkleriyle toprağı kaplar. Bahar yağmuru, çimenlikler üzerinde tatlı dalgalar, menevişler meydana getirir. Kırların ötesinde berisinde renk renk, yığın yığın çiçekler açılmaya başlar. Hafif ve tatlı bir esinti, suyun üzerinde temiz bir alındaki çizgilere benzeyen kırışıklar peyda eder. Ufak dalgacıklarla su kabarcıkları rüzgarın önüne düşerek bir yere toplanmış yasemin döküntülerini hatırlatır. İşte o zaman kırları zevk ve safadan kımıldamaya takatı kalmamış bir deniz, denizleri şevkinden titreyen bir kır sanırsın. Güller göründükçe zannedilir ki fidan boylu, gül yüklü tazeler yabancı bakışlardan kaçarak ağaçların gölgesine, yaprakların arasına saklanırlar. Arada sırada rüzgarı müsait buldukça gizlendikleri perdenin arkasından çıkarak birbirleriyle dudak dudağa gelirler. Rüzgar aksi yönde esmeye başlayınca yine gizlendikleri yerlere kaçışırlar ve birbirlerine hasretle bakışarak gülüşürler. Doğu hayalciliğine çok alışkanlığımdan mıdır nedir? Gülden bahsettikçe daima bülbülü hatırlarım. Gerçi hemen bütün divan şairlerimizin iddialarının aksine bülbülün güle aşık olmadığını bilirim. Fakat o zavallı kuşun sevdalı sevdalı duruşuna baktıkça mini mini kalbinde büyük bir aşk sakladığına inanmaktan da kendimi alamam. Ama bülbül gerçekten aşıksa mutlaka hürriyete aşıktır. Çünkü bahçelerde, güller arasında serbest serbest dolaşıp tatlı tatlı öterken zavallıyı yakalayıp bir kafese hapsederler. Artık hürriyetini kaybetmiştir. Şakımak şöyle dursun, yaşamak bile onun için çekilmez bir yük olmuştur. Hele laleler. Baharın içkisiyle sarhoş laleler. Sanki geceden çimenlikte bir içki sofrası kurup içmişler, eğlenmişler ve sızmışlar. Her biri şarapla dolu kadehini yanı başına bırakıvermiş. Kadehlerin kimi havaya kalkık, kimi yere yatık bir vaziyette duruyor. Kimisi de henüz yerine yerleşmemiş. Rüzgar estikçe gah eğriliyor, gah doğruluyor. Baharın her mahsulünü, her safasını, her halini bir benzetmeyle tasvir etmek benim harcım değil. Gökyüzünü ham eriye, dünyamızı kızıl yumurtaya benzeten hayalperestlerin bile kolay kolay başarabileceği şeylerden değildir. Bununla beraber ben, bahar güzelliklerinin yalnız çimeniyle, gülüyle, lalesiyle yetinmeyeceğim. Az rüzgarlı, hafif bulutlu bir havada, ışınların akisleriyle bir bahar çimenliğinde meydana gelen duruma acaba hiç dikkat ettiniz mi? Bir yandan rüzgarın etkisi, bir yandan bulutların gölgesiyle çimenlik, her dalgası başka şekle girmiş menevişli yeşil bir kumaşa döner. Birçok kırlarda görüldüğü gibi çimenler öbek öbek, renk renk, biçim biçim çiçeklerle süslenirler. Sonra güneş ışınları bunların üzerinde dalgalanmaya başlar. Yeryüzüne sanki tavus tüyünde kaliçeler, dipnot, kaliçe halı, kalı kelimesiyle durumu anlamına gelen hali ve boş anlamına gelen hali kelimeleri eski harflerle bir nokta farkıyla aynı şekilde yazıldığından herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için yazar halının Farsça karşılığı olan kaliçe kelimesini de parantez için ilave etmiştir. Döşenmiştir. İlkbahar güneşi feyzini yalnız yeryüzüne vermekle kalmaz. Sabah akşam gökyüzünü de bol bol nurlandırır. Binbir renge boyar. İlkbaharın dünyamızın çevresine verdiği güzellikten midir nedir, o mevsimde gökyüzündeki renklerin güzelliği ve tatlılığı ancak güneş yüzlü, ışık saçlı bir güzelin mavi gözlerinde görülebilir. Baharda havanın feyziyle bulutlara gelen hafiflikten midir nedir, bu mevsimin fecirleri ve şafakları bile başkadır. Başka mevsimlerde güneşin ne doğuşuna benzer ne de batışına. Güneş ışınlarının meydana getirdiği renkler öyle parlak, öyle süslü görünürler ki gökyüzüne binlerce eleğim sağma yığılmış sanılır. Güya gökyüzü, baharın yeryüzüne verdiği güzelliğe imrenir de ufukta bahçelerimize nazire yapmaya kalkışır. Güneş doğduktan veya battıktan sonra bir ışık dalgalanmasıdır başlar. Bulutlar parçalanır. Kimi kızarır, kimi yeni açılmış güller gibi katmerleşir. Kimi yeşillenir, yaprak şeklini alır. Kimi beyazlaşır, zambak gibi açık saçık sallanmaya başlar. Kimi morarır, sümbül gibi, kandil gibi öteye beriye dağılır. Göz sonu gelmez uzaklıklar içinde kaybolmaya başlar. Görme kuvveti hayalin karşısında yenilgiye uğrar. Bağlardaki çiçekler gökyüzüne, ufuktaki bulutlar da denize akseder. Denizle gökyüzü artık birbirinin aynası olmuş veya birbiriyle birleşmiştir. Baharımızın mehtabını da unutmayalım. Eğer hilal, dipnot, hilal yeni ay, bir söylentiye göre 3 gecelik aya kadar hilal denilir. İse çevresinde çok defa Bedir, dipnot, Bedir ayın 14'ü, büyüklüğünde Bedir şeklinde ve Bedir güzelliğinde nurdan bir çember görünür. Hani ay bir yaratıktır, bazı büyücü karılar onu yere indirirler de sütünü sağırlar inancını güdenler, bu yeni ayı ve etrafındaki nurdan çemberi görseler canlı bir yaratık sandıkları ayın gebeliğine de inanırlar. Eğer ayın 14'ü ise etrafına yine nurdan sarı bir çember dağıtır. Bizim gibi mehtabın da bir alem olduğunu bilenler dahi nur yüzlü bir kızın gökyüzündeki penceresinden aşağı sarkmış, sırma saçlarını güzel yüzünün çevresine dağıtmış, yeryüzünün renk renk süslerini seyrediyor zannetseler ayıplanmamalıdır. Eski divan şairlerimizin şiirlerinde bol bol bahsettikleri servi siminin, dipnot, servi simin gümüş servi, bulutsuz, rüzgarsız veya hafif rüzgarlı gecelerde ay durgun bir suya aksedince suyun içinde uzayıp giden beyaz bir serviyi andırır. Eski divan şairlerimiz buna servi simin derler ve şiirlerinde bundan sık sık bahsederlerdi. Ne olduğunu anlamak, ondaki güzellikleri iyice görmek ve zevkine erişmek isteyenler, ilkbaharda mehtabın durgun bir denize veya göle aksini seyretmelidirler. Sanki nurdan dökülmüş bir peri kızı, gümüş vücudunu anadan doğma çıplak olarak durgun sulara bırakır, hafif tertip yüzmeye başlar. Vücuduna dokunan her su damlası sanki nur kesilir. Suların ortasında hayalimize yine nurdan geniş bir cadde açılır, artık hayal aleminde git gidebildiğin kadar. Fakat biz galiba lakırdıyı uzattık. Maksadımız Çamlıca'yı sarif için baharın niteliklerinden romanımıza bir giriş yapmaktı. Yazın buluşma yerini ararken yollarda çiçek toplamaktan kendini alamayan sevdalılar gibi önümüze rastlayan birkaç taze hayali çiğneyip geçmeye gönlümüz razı olmadı. Eğer okurlarımızı sıktıysak aflarını dileriz. İşte asıl konuya başlıyoruz. Ey alemi misalin seyyahı huşyarı! Hiç kas suretinde gördün mü Nevbahar'ı? Nedim. Ey hayal alemlerinde dolaşan akıllı yolcu! Sen ilkbaharın güzel bir köşk şekline girdiğini hiç gördün mü? İstanbul'u iyi tanıyanlar bilirler ki Çamlıca Köşkü insanın içini açma, ruhunu okşama bakımından ilkbaharı aratmaz. Yapısı şöyle dursun, bulunduğu mevki bile İstanbul'un en güzel bir yeridir. Şairi Nedim'in bir gevheri yekpare iki bahar arasında, iki deniz arasında bütün bir pırlanta diye vasıflandırdığı İstanbul, bence o kadar güzel bir deniz kızıdır ki, yalnız hazin hazin sahillerine yüz sürerek önünden akıp giden denizin safası bütün dünyada eşsizliğini ispatlamaya yeter. İstanbul denilen güzellikler, topluluğunun bütün güzel manzaralarını bir bakışta görebileceğimiz tek yer varsa o da Çamlıca'dır. Boğaz içinde hangi büyük orman veya küçük körfez vardır ki Çamlıca'dan görülmesin? İstanbul'un Beyoğlu gibi, Galata gibi, Bağbali civarları gibi, Bayazıt gibi hangi bayındır tarafı vardır ki Çamlıca'nın bakışlarından kendini saklayabilsin? İstanbul'daki eski eserlerden ve meşhur binalardan hiçbiri var mıdır ki Çamlıca tasvirini almak mümkün olmasın? Çamlıca öyle ibretle görülecek bir yerdir ki insan çeşmesinin yanına çıkar da başını kaldırıp etrafına bakınırsa gökyüzünün önünde tabii, sınai, fenni nice yüz bin çeşit güzelliklerden meydana gelmiş bambaşka bir alem görür. İnsanın göz bebeği adeta o güzellikler aleminin büyük bir ustalıkla ufacık bir noktaya sığdırılmış haritasına döner. Bir de gözlerini aşağıya indirmek isteyince bakışları dünyanın bütün çiçeklerini ihtiva eden çiçek bahçesine düşmüş bal arısı gibi dakikada bir çiçeğe ilişerek saniyede bir meyveyle oyalanarak deniz kenarına gidinceye kadar takattan kesilir. Çamlıca'ya cennet-i âlâ'nın yeni inmiş bir parçası denilse yeridir. Tanrı yeryüzündeki âb-ı hayat... Dipnot, âb-ı hayat, âb-ı bekâ, âb-ı cavidan, âb-ı hayvan, âb-ı hızır. Nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen insanı ebediyen yaşatan suyu. Hazreti Hızır bu sudan içtiği için hala sağmış denir. Yaratmayı irade etseydi, o güzelliği muhakkak Çamlıca suyuna verirdi. Bundan aşağı yukarı 8 yıl kadar önce orada güneşin doğuşunu seyretmiştim. Gökyüzünden yeryüzüne nur yerine ruh yağıyor sandım. Gezinti yerlerinden pek hoşlanmam. Tatil günleri boynuna boyanmış cellat kemendi denilmeye layık sımsıkı bir kravat bağlayarak ayaklarına da süslü tomruk denilebilecek daptaracık bir çift potin giyerek sabahtan akşama kadar araba arkasında, dipnot, eskiden kaç göç vardı. Kadınlar topuklarına kadar bir üstlük giyerler, yüzlerine de peçe örterler, sokağa ve mesire yerlerine öyle çıkarlardı. Saraya ve diğer yüksek tabakaya mensup kadınlarla hali vakti yerinde olanlar mesirelere arabayla giderlerdi. Bazı çapkın erkekler de bu arabaların ardında tazı gibi dolaşır dururlardı. Kaldırım mühendisliği yapmak, sonra akşamdan sabaha kadar da hunnak denilen boğaz rahatsızlığı ve nasır acısıyla yatakta kıvranmaktan ne zevk alınır bilmem. Hele cuma ve pazar günleri, un kapanından, dipnot, un kapanı İstanbul'da Haliç'in İstanbul yakasında bir semtin adı. Bir piyade, dipnot, piyade paya, burada bir çeşit kayık anlamına. Tutup da yolda 80 kayıya çarparak 90 tehlike girdabından geçerek o nazlı kağıthane deresine girmek yok mu? İnsan insan kıyafetinden çıkar, tozdan dumandan yapılmış bir insan resmine döner, hatta daha doğru bir benzetmeyle hazer hazer ki ecel naresit metfünem. Dipnot. Sakın sakın ki ecel erişmeden defnedilmişim, gömülmüşüm. Mısrasına tıpatıp uyuyormuş gibi mezarını omzuna almış bir cadu. Dipnot. Cadu. Sihirbaz, büyücü. Kelime Türkçeleşerek halkın dilinde şekil ve anlam değişikliğine uğramıştır. Yazar kim bilir ne düşünerek cadı kelimesinin yanına parantez içinde Farsça karşılığını cadu da ilave etmiştir. Kılığına girer. Sonra da bunun adına eğlence derler. Benim öyle şeylere aklım ermez. Fakat ne yalan söyleyeyim, cuma ve pazardan başka günlerde açık veya hafif bulutlu fakat yağmursuz bir havada Boğaziçi'nin hemen her tarafını ve bilhassa ilkbaharda Çamlıca'yı pek severim.